Ayrım 11, sayfa 186. Börklüce Saltu ile yan yana oturan Bedreddin'e sokuldu. Ağaç denizi yanından haberler vardır şeyhim. Bizi ilgilendirmekte mi? Bir ileteyim dedim. Buyur ilet hele. Denildiğine göre Şehzade Musa eski Ankara gazilerini sancağının altında toplamaktaymış. Bedreddin Satu'ya baktı, Satu Bedreddin'e. Börklüce girmeden halkın yakınmasından söz edip neredeyse kıyama kalkacağını belirliyordu Satu. Bedreddin de beylerle Osmanoğullarının yeni bir davranışla bulunacaklarını umduğunu söylemişti. Börklüce haberi iletir iletmez irkildi Satu. İşte dediğiniz ayan oldu şeyhim. Şimdi Süleyman'dan yakınanlar Musa'yı istemezleninceye eğitimi sürdürmek olanağını kazandınız. Bedreddin gülerek baktı Satu'ya. Belki o zaman anlarlar birinin gidip ötekinin gelmesini temelden değişiklik getirmeyeceğini he mi? Değişiklikte rahatlık vardır bre şeyhim. Varsın Süleyman'ın yerine az biraz da Musa otursun. Otursun oturmaya da bundan halka ne gelecek? Belki adalet. Adalet kulun kulu sömürmemesidir. Bu gelebilir mi? Kendisi sömürgenin başı olan sultanlar eliyle gelmeyeceğini nereden bilecek kamu? Ya biz bunca uğraşmakta değil miyiz? Uğraşmaktaysa kıyama kalkacak bilince gelmiş midir? Gelmediğini az önce kendin buyurmamakta mıydın? Doğru gelmemiştir ama bu aşamalar da belki o bilince getirir insanları. Kolay değildir kendi alışkanlıklarından sıyrılıp kendine sahiplenmek. İlkin kendi gücünün yüceliğini öğrenmelidir insan. Öğrenmeli ve bunun yüceliğinde karar kılmalıdır. Elbet bir gün kılacaktır Bedreddin Şeyh. Kılacak ve ispatlayacaktır bunu. Yeter ki eğitmeni olaylardan sıkılıp öğretmekten bıkmasın. Bizim öyle bir niyetimiz yoktur Ozan Koca. Tam tersine her olay belirttiğimizi ispatlayan yeni bir belge niteliğindedir. Ve bu belgeler çoğaldıkça insan kendini bulacak, onurunun gerektirdiğini yapacaktır. Bekleyeceğiz demektesiniz şeyhim he mi? Diye söze girdi Börklüce. O söze girince anlattığını yarım bıraktırdığını anlayan Bedreddin Börklüce'ye döndü hemen. Peki asker toplayabilmekte miymiş Musa Çelebi? Derler ki bu konuda hiç sıkıntı çekmemekte. Üstelik salt bizim Ankara gazileri değil, Sırp ve dahi Ulah mirçeleri de buyruğuna girdiklerini bildirmişler. Urumeli beyleri ve Akıncı kocaları da ne asker toplanmasına ne kapışmaya karışmayıp tarafsız kalacaklarını belirtmişler. Söylenti mi bunlar, kesin mi? Kesinmiş, asker yazılmak isteyenler sormuşlar, kocalar tarafsızlık yanıtı vermişler. Desene Musa'yı destekliyorlar. Yok, tarafsız kalacaklarını belirtiyorlarmış. Baka Börklüce, tarafsızlık öyle bir yutturmacadır ki güçlünün işine yarar. Diyelim ki iki Adem vuruşmaktadır. Biri Adem ejderhası ve savaş ustasıdır, öteki ufarak. Sen tarafsız kalanda kimin işine yarar davranışın? Adem ejderhasının. İşte bizim beylerin tarafsızlığı da budur. Musa üst gelirse alplerimizi buyruğuna verdik diyecekler. Süleyman üst gelirse kardeş kavgasıdır, biz karışmadık diyecekler. Böylelikle tam iki yanlı oynayıp yengiden pay kapacaklar. Biliyorlar ki asker Musa'yı desteklemekte. Babası ölene değin tutsak durmuş. Eski askerler Timur otağından kaçmasını sağladıkları halde bunu kabullenmemiştir diye yöresinde toplanmaktadırlar. Karşı bile çıksalar söz dinletemezler. Öyleyse vuruşmayı kızıştırmak en kârlısıdır onlar için. Satu başını salladı. Hani bir açıklamada bulunmaktan kaçınmayacağız. Bedreddin Şeyh'imiz sorunu böyle koymasaydı biz bile derlenip toparlanarak ağaç denizi ötelerine varıp yazılacaktık. Neden dersiniz Musa kaçak değil. Bizim anladığımızca omuzlarımızda yücelmiş bir devlet sağlam kurallarla yürümelidir. Bayezid'in hanlığına nice karşı çıktıksa şimdi Musa'yı da öyle destekleriz. Ama öğrendik ki o ya da bu değişen bir şey olmayacaktır. Şimdiden geri parmağımızı bile kıpırdatmayız. Gördün mü Börklüce? Anlarım bir iyice şeyhim. Saltu döndü. Bire biz nice usanmaz köşekler olmalıyız ki bir yeşil ot tuttu mu boynumuzu uzatıp uçuruma yuvarlanmaktayız. Öyle ya, Bayezid'in oğullarından biri olmamış da öteki geçmiş tahta. Bu neyi değiştirir? Tümümüzün yine bir kişi adına kılıç sallayıp avanakça başını paralamaktan öte. Bedreddin Şeyh, sen az biraz daha dolan halkın arasında. Anlat onlara egemenliğin nemene bir iş olduğunu. Girsin beyinsiz kafacıklarına ki egemenlik kişinin toplumun kendi adına davranmasıdır. Yoksa kuşakların yaşamı sepici köselesi gibi dövülmekle gelip geçecektir. Anlatırız. Anlattığımız nedir ki? Dervişlerimiz dolanmakta dört bir yanda. Medrese öğrencileri egemenliğin nemene bir iş olduğunu öğrendi, öğrenecekler. Biz durmaksızın soruları yanıtlamaktayız. Ama halk dirlik, düzenlik istemekte haklıdır. bunca zamandır böyle bir kaynaşmaya tanık olmamış, Anadolu'nun ve dahi Urumeli'nin fokurdadığını görmemiş, savaşlar olmuşsa bile kendinden uzakta olup çözümlenmiş, taht kavgaları hep başını bile kaldırmadığı yücelerde sonuçlanmış. Şimdi birden kendini her bir şeyin içinde saymakta. Tam bilinçlenmediği için kendince bilge tanıdıkları ne dedi, onun ağzına bakmakta. Herkes bir boy çekmekte Edirne'nin içinde bile. Bizden yana olanlar vardır. Öyle görünmeyi çıkarına uygun sayanlar vardır. Bizim karşıtlarımız giderek yumuşamakta, hak vermektedirler bizlere. Beylerin beyler beylerinin yanını kesin kes tutanlar vardır. Bölük bölük bölünmüştür insancıklar. Bunları bir potaya atıp eriterekten yepyeni bir toplum çıkarmak kolay iş mi bellersiniz ki dolanmak bir umar getirsin? Yoksa uyanırlar şeyhim. Ya Börklücemizin dediği gibi uyanıp bilinçlenirler. Bilinçlenme yeterli değildir, eyleme geçmek gerekir. Ama egemen bırakır mı? Anlacımıza bin türlü engelle çıkar. Yıkarız engelleri şeyhim, siz dememekte misiniz üreten ve dahi yaratan yeryüzünün en yüce gücüdür? Öyledir Börklüce, öyledir de birleştiğinde, birer birer aldığında asker kılıcının önünden kaçan da o üreten ve dahi yaratandır. O zaman örgütleseniz ya, durmak niye? Biz boş mu durmaktayız? Durmamaktasın şeyhim, durmamaktasın ya, daha bir cevelan etmek gerekmez mi? Bunca zamandır uğraşımız yarının asıl sahibi olan üreticinin örgütlenmesi için değil midir? Ama bizim işlerimiz yavaş yürümekte, zaman gibi. Zaman yavaş mı yürümekte ki? Ne sandın ya Börklüce? Oysa bize öyle çabuk geçiyor gibi gelmekte ki. Satu emmi kişi kendi yaşamıyla ölçerse durumu dediğiniz haklıdır. Ama bir de toplumların yaşamıyla karşılaştırdığında öylesine yavaş olmaktadır ki değişim, insanlar bunu sezinlememektedirler bile. O da doğru ya. Biz Orhan Gazi'nin buyruğunda kılıç sallamaya başladığımızda İznik yöresinde dolanır, ah bir Urum eline ayak bassak derdik. Sonra şimdi Avrupa uçlarında yankılanmaktadır naralarımız. Kırım'la kapı komşu olduk Karadeniz kıyılarında. Birkaç kuşağa daha kalmaz Karadeniz bizim gölümüz olur. Bakarsınız Akdeniz'de. Tüm dünya bizim inancımıza gelebilir. Bu layık davranışla güçtür o ama bir bakıma da iyidir. Hristiyanlık Osmanlı baskısı anlacında ilkin cadı avı bağnazlığına dalıp sonra ucundan kıyından kendini yenilemeye başladı bile. Bir yer gelecek Müslümanlıkla aynı yönteme girecektir. Peki sizin yaptığınız yenileştirme değil mi? Değil, yenileştirmeyi köhne düzenden yana olanlar yapsın. Bizim amacımız değiştirmedir. İnsanlara önerdiğimiz her şeyi değiştirmektir. O zaman dinlere ancak karşıdan bakarız. Satu kaç zaman vardı ki Bedrettin böyle konuştuğunda ürkmüyordu. Din yolunda bunca uzun adımlar atmış, sonra bilinmez bir nedenden dervişliğe soyunup kendisi yeni bir din kurmakta olan kişi bilirdi ne yapmakta olduğunu. Öyle ya, daha 15-20 yıl önce kim Bedrettin'den daha koyu dindar olabilirdi ki? Şimdi yepyeni bir din ortaya sürüyor. Tüm dinlerin getirdiğinden daha başka düşünceler getiren bir din. İnsan kardeşliği, eşitliği ve çalışanın katkısı kadar pay aldığı yepyeni bir toplumun dini. Haklıydı Bedrettin. Yepyeni bir dinin ama insanların duygularına, inanç gereksinimlerine karşılık veren değil, tam tersine somut isteklerine cevap veren bir inancın başlatıcısıydı. Öyle olan da dinler karşısında değişik bir tutum alması kaçınılmazdı. Onlara dokunmaksızın, hiçbirini ötekinden ayırmaksızın kendisine kabul etmesi en doğru yoldu. Çırpınarak dikildi. Şimdi anlıyoruz neden Hristiyan, Yahudi ya da bir başka dinin inanmışı gelip Müslüman olmak istediğinde aldırmadan karşılık verdiğinizi. Sizi bağlamıyor dinler. Bağlamaktan öte inançların duyguları sömürmesinden sakınmıyorsunuz. Çünkü getirdiğiniz yepyeni inancın bir gün tümünün yerini alacağını biliyorsunuz. Bilmiyoruz Satu emmi, inanıyoruz buna. İnandığımız için de geleceğe güvenle bakıyoruz. Dinler bizim ayağımıza bağ değil, tam tersine çıkış noktamızdır. Ama nice bir çıkış noktası. İşte önemli olan burasıdır. Biz dinleri değişimci ve düzeltimci olarak alırız. Getirdikleri düzende insanlara nice mutluluk ve aşama getirmişlerdir bakarız. Ondan öte ekonomik değişimlerdeki etkilerini inceleriz ve değerlendirmemizi buna göre yaparız. İşte o yüzden dileyen dilediği inanca sahip olabilir. Yeter ki bizim bilincimize değer versin, buna ulaşmaya çabalasın. Börklüce Mustafa içercesine dinliyordu. Her gün her olay karşısındaki şeyhinin davranışları adım adım bilincinin keskinleşmesini sağlıyordu. Mısır'a Hankah'a vardığında şimdi bildiklerinin hiçbirinden haberli değildi. bildiği Bedrettin'in bilginlerin en yücesi olduğuydu. Ama aradan geçen yıllar içinde öğrendi ki düşüncenin dorukları yepyeni bir muştunun yelleriyle sallanmaktadır. Bedrettin yeniden olaylara döndü. Satu emmi, nice düşünmektesiniz. Musa Çelebi Edirne'ye gelir mi?
Gelir şeyhim, dedim ya az biraz önce, bizim gibi budala pek çoktur uğrum elinde.
Neden dersen, bizim öğretimiz salt yiğitlik üzerine kurulmuştur. Başımızdaki köşeklerden en yiğidi de Musa Çelebi. Babasıyla yaralanıncaya, tutsak oluncaya vuruşmuş. Üstelik tutsaklığında bile yalnız bırakmamış onu.
Bizce gelirse babasını koyup kaçanlardan öç alacaktır.
Alır mı dersiniz?
Buna koşuludur.
Oh, o zaman bir iyi olur ki hıyanetin bedeli ödenir.
Ama bu davranışında kesin bir bilgiye ve dahi bilince sahip bulunmadığından sonuç alabilir mi bilmemekteyiz. Üstelik kocaları daraltıp şimdi yanında sezinlediği güçleri elden kaçırması bir an sorunudur.
Anlamadım.
Anlamayacak bir şey yok. Ne dedi Börklüce? Kocalar kendi adamlarının bile Musa'ya katılmasına ses etmemektedirler demedi mi?
İyi ama onlar aynı zamanda Bayezid'in adamlarıdır.
Bayezid'in adamlarıdır, doğru. Ama bir çatışma çıkarsa sen ilkin Evrenos'u mu dinlersin hünkârımı?
Hangisinin yanındaysam onu dinlerim.
Bir kişi tahta geçince her zaman askeriyle birlik olabilir mi?
Yani herkes eski komutanının buyruğuna mı girecek demektesiniz?
Sanırım Osmanlı askerlik düzeni böyledir.
Sanmaktan öte haklısın. Biz nereden bileceğiz ki er olarak komutanlar arasında ayrılık vardır. Hünkâr böyle buyurdu dedi mi Evrenos tümümüz kılıcı çeker hünkârın üstüne saldırırız.
Yok, pek o kadar olmasa bile Evrenos ile eski dostsunuz. Gözünüzde Musa Çelebi dünkü çocuktur. Nice ki Süleyman da öyle.
Bak, bu da var.
Emmilerim gelip Hüdavendigâr Murad'ı azarlamaya gittiklerinden bilirim. Biri ata ben bindirdim demekteydi. Öteki ilk çalışmasında amacı ben tutmuştum. Ama her ikisi de o zaman bile Evrenos Gazi'nin buyruğundaydılar.
Anlıyorum, derin bağlardan söz etmektesin.
İşte bunlar birleşende beylere karşı çıkamaz Musa. Çıkamayan da kısa zamanda düzende bir yenilik getirmesi, hatta bir düzelme sağlaması güçtür. Öç alması ise olanaksızdır bize kalırsa.
Öyle ya, kişi dayanacağı güçten öç mü alabilirmiş?
Alamayan da sürdürmeye bakacaktır işi. Börklüce duyduklarını tamamladı.
Denilmekte ki bizim dervişlerimize rastladığında kendisinin de dervişlerimiz arasında bulunduğunu, size danışmadan hiçbir şey yapmayacağını, sonsuz bir saygı beslemekten öte durmayacağını ve en önemlisi eğittiğiniz düzenin bir an önce kurtulmasını sağlayacağını yaymaktaymış.
Satu heyecanlanmıştı. Bu bir başlangıç için önemli bir gelişim sağlayabilir bize. Hele Musa Çelebi bir başarsın, ondan öte görürüz işler nice gider.
Ya görev almanızı isterse şeyhim?
Biz bu düzen içinde görev almamak kararındayız. O uzun yolun yorgunluğuna aldırmadı Evrenos. Doğru hamama yöneldi. Kapısına geldiğinde gözcüler sünürlerini birbirine çatıp kapıyı tuttular.
Demek söylenenler doğru diye düşündü Evrenos. Kimseyi almamak da yanına. İşrete dalan da her şeyden uzak, dilediğince boğulmak da yolsuzluğun içinde. İşaret etti gözcülere. Her zaman yaptığı gibi elinin tersiyle çekilmelerini buyurdu. Aldırmadılar. Sünüleri çatılı daha bir dikilerek öyle kaldılar. İkisini de aynı anda şamarladı Evrenos. Gözcüler şaşırıp sallandılar. Korkusuzca yürüdü. Bir yanda sultanın kimse girmeyecek buyruğu, öte yandan çok iyi tanıdıkları Evrenos Gazi. Kendilerini şaplaklamasına karşın el kaldırılması mümkünsüz biri. Çaresizlikle baktılar ardından. Haber vermek için bile seyirtmelerine zaman bırakmamış, bir masal kahramanı olduğunu bilinciyle karşısında duranları itekleyip geçivermişti. Yapılacak bir şey yok. Beklediler sünülerine dayanıp. Evrenos hamamın buharlı ortamına girinceye ilerledi. Islanmaktan kayganlaşmış hünkâr hamamının kapısını ardına dek açtı. Üstüne saldıran ince bir yaz bulutu örneği buharla irkildi bir an. Sonra adımlarını daha da geniş atarak göbek taşına doğru yürüdü. O irkilme anında yüzünde acıma ve tiksinti karışımı bir buruşma belirip söndü. Göbek taşının hemen az biraz ilerisinde yapılmış mermer havuz, havuzun kıyıları ve geniş taşın yöresi çırılçıplak insanlarla doluydu. İleride mermer kaplı yıkanma odalarından birinde olduklarından sesleri tüm hamamın içini dolduran saz topluluğu görünmüyordu. Camlı kubbelerden girip buharla kırılan gün ışığı hamamın içine bir akşamüstü aydınlığını yaymakta. Her şey belirli yine de, az biraz gölgeli olsa bile Evrenos'un yaşlı gözleri her şeyi görmekte.
Sultanın çevresinde dudaklarının kızıllığı yenice başlamış, yuvarlacık omuzlu, ince bel ve düz karınlı cariyeler, bedenlerinin ak pembeliği ve ipek yumuşaklığıyla dönenen oğlanlar var. Tam karşıya havuzun yanı başına gelen yerde çengiler zil vurarak oynamakta. Evrenos gözlerinin bulanmasını aldırmaksızın yürüdü. Süleyman'ın başucuna geldiğinde gerçekten irkildi bu kez, durdu. Gelmemiş olmayı yeğleyerek bakındı çevresine. Harem ağası onun geldiğini gören de hamamın derinliklerinde yitmek amacıyla gerilemeye başlamıştı. Süleyman geniş içkiden iyice yayılıp kocamanlaşmış gövdesinin gölgesinde kucağına bir çocuk almış. Oğlan mı kız mı pek kestiremiyor Evrenoz. Çocuk kucağında kıpırdıyor durmaksızın. Süleyman kendinden geçmiş. Şiş gözleri kapanmış, hışırtılı bir sessizliğe bürünmüş. Durakladı hiçbir şey görmeden. İşaret etti. İki cariye koşuşup bedenini okşamaya, kaslarını ovmaya başladılar. Yeni bir işaret gencecik oğlanları devindirdi. Aralarından bir kızı tuttukları neyin havuza attılar. Bir çığlık ve hemen arkasından kahkahalar yükseldi. Sazın sesi daha bir arttı. Süleyman'a uzandı başlar. Her birinin dudaklarını, yanaklarını, göğüslerini öpüp dişledi. Cariyeler okşayıp ovmaya devam ettiler. Dayanamadı Evrenoz. Birkaç adım daha attı. Süleyman'ın kucağındaki çocuğu çektiği neyin fırlattı. Sultan ilkin şaşkın baktı. Sonra kolları havalandı. Dudaklarından belli belirsiz bir sövgü fırladı. Havalanan kolları gelenin kim olduğunu bilmeksizin çıplak kızarmış bedeninin ön yanını kapattı. Sonra sövgüyü belirli hale getirdi. ''Bire kimdir o köşek?'' ''Biziz sultanım.'' ''Sen kimsin?'' Gittikçe başına sıçrayan öfkeyle kızıl kızıl baktı. Anlacındaki Evrenos'a benziyordu az biraz. Ama Evrenos, Serez'in bilinmez neresinde kendince eğlenceler düzüyor olmalı. Bu herhalde hortlağıydı. Şaşkın şaşkın bakındı. Evrenos ağır, ürkünç sesiyle yeniden konuştu. ''Biz sultanım, Evrenos kulunuz.'' ''Evrenos?'' Yeniden açtı kollarını. Sonra birden çıplaklığını anımsamış gibi örtündü. Öfkeyle çıkıştı. ''Yıkıl bre!'' ''Sultanım, toplanın az biraz.'' Büsbütün kızdı Süleyman. Evrenos'un Serez'den gelmesi olanaksızdı. Dikildi ilkin, yeni bir oyun bulmuşların keyfiyle güldü. Hemen işaret etti çevresindekilere. 5-6 oğlanla cariye saldırdılar Evrenos'a. Boş bulundu koca bey. Sarıldı ilkin yöresi, tam kaldırıp havuza atacakları sırada toplanıp direndi. Direnmesiyle birlikte kılıcını çekip saldıranları doğraması bir oldu. Bir an korkulu bir kıpırtısızlık sardı hamamın içini. Evrenos elinde kılıcı hiçbir şey olmamış gibi döndü Süleyman'a. ''Sultanım, toparlanın az biraz.'' Süleyman korkuyla zıplamıştı. Çevresine bakınıyor, gözleri görmezleniyordu. Sonunda can kaygısıyla göbek taşının ortasına dek ilerleyip bağırdı. ''Cellat! Cellat bre hain kul, neredesin?'' Ayak sesleri yetişti. Yetişti ya, Evrenos'un kanlı kılıcıyla duruşu onları da ürküttü. O masal kahramanı daha bir devleşmiş, büyümüştü çıplak insanların ortasında. Süleyman birkaç kez daha çırpınıp bağırdı. ''İrişsenize bre, yitirsenize şu köşeyi tezden.'' Evrenos'un yıllar önce kale korunmacılarını korkudan titreten sesi patladı abamın içinde. Yankılanıp daha bir ürkünçleşti. ''Yıkılın bre! Sultanını cıbıl görmek hareminden gayrı hangi kulun harcıdır? Yıkılın!'' Ses kulaklarda öyle bir titreşim yarattı ki cellatlarla birlik cariyeler, oğlanlar da dağılıverdiler. Müzik sustu. Hamamın içinde Salt Süleyman'ın öfkeli nefeslenmeleri kaldı. Bir süre ses çıkarmadan bakındı, sonra dikildi. ''Madem kula sultanını çıplak görmek yaraşmaz, sen nice girip bizi rahatsız edersin?'' Evrenos sessiz bir peştemal aldı, uzattı Süleyman'a. ''Toparlanın sultanım.'' ''Toparlan, toparlan. Buyruğumuz beylerimiz dinlemeyip bize karşı gelende toparlanmanın anlamı nedir? Nice bir iş işlemektesin ki keyfimizde bırakmazsın bizi. Senin ödevin beyliğimizin uçlarında düşmanla vuruşmak değil midir? Kimden izin alıp gelirsin buraya?'' ''Görürüm ki sultanım, sözlerimiz anlaşılır durumda. Tez kendinize gelesiz. Konuşacaklarımız çok önemlidir. Bir kez dolayın şu peştemalı önünüze, varalım divanınıza.'' ''Söyle Lala, diyeceklerini burada de ve dahi var git görevinin başına.'' ''Bizim görevimiz bu devletin ayakta durması, bir işrete kurban edilmemesidir.'' ''Devletimiz ayakta değil midir? Bizim işretimizin kime ne zararı vardır?'' ''Devlet sizinle ayaktadır sultanım ama görürüz ki siz ayakta değilsiniz. İşretinizin hem kendinize hem devlete öyle bir zararı vardır ki saymakla tükenmez. Karar ve eylem anında siz oğlanlar ve dahi cariyelerle zaman öldürmektesiniz. Neymiş alınacak karar? Eylem gerekliyse siz ne güne durmaktasınız? Bir tehlike mi var?'' ''Asıl tehlike bu işret yuvasıdır. Ne yazık ki salt bununla kalmamakta.'' Süleyman iyice ayılmıştı.
Bir büyük kaygı söz konusu olmasa Evrenos Serez'den buraya taban tepmezdi. Öyleyse gerçekten toparlanması gerekiyordu. Neymiş sözünü ettiğiniz? Tez zamanda ordularınızın başına geçmezseniz uydu umudunu kesecek sizden. Bir Hakan için en kaygı verici durum da uydunun umudunu kesmesidir. Uydumuz hangi akla bizim yaşamımıza karışabilirmiş? Bizi yaşatan uydudur hünkârım. O bir kez homurdanmaya başladı mı bunca düşmanla çevrelenmiş devlet ayakta kalamaz. Biz Anadolu ve Uhrum elinde başarılı olduksa Egemen'in zulmünden bize sığınan uydular yüzünden olduk. Ceddimiz ve dahi sizlerin yiğitliği ne olmaktadır? Yiğitlik zorun anlacında geçersizdir. Babanızdan yiğidi güç bulunur. Ama ne oldu sonu? Bizi neyle tehdit etmektesin Lala? İyice aymıştı Süleyman, irkilerek sordu sorusunu. Uydunun umutsuzluğuyla diye sürdürdü Evrenos. Bu tehditlerin en gerçeği, en geçerlisidir. Neden dersen Musa Çelebi karındaşın Ağaç Denizi'nde asker toplamaktadır. Sırp ve Ulah mirçeleri buyruğuna girmiş. Şimdiden Ankara gazileri çevresine almışlardır. Bunu baştan söylesenize. Şimdi hakkından geliriz diyerek zıpladı Süleyman. Ellerini çırptı. Yetişen Yasavul başına tez varıp atları hazırlatın. Hemen yola çıkacağız. Börklüce tasalı tasalı girdi Bedrettin'in yanına. Ardı sıra Satu yetişti. Bedrettin ikisine de gülerek bakarken yüzünüzden düşen bin parça olmaktadır diye söz attı. Börklüce hemen yanıtladı. Haberler kötü şeyhim. Sonra Satu'ya bakarak sen savaş alanından gelirsin anlat emmi diye kışkırttı. Satu kocaman gevdesini üzünçlü üzünçlü salladı. Boşalmak gereksinimiyle bire bizne utanmaz ademler olmuşuz diye anlatmaya başladı. Can bir yoldaşımız saydığımız kişilerin kalleşliğinden usanç geldi bize Bedrettin şey. Musa'nın yöresinde toplandılar yem görmüş merkep örneği. Kendi mirçeliklerini sürdürmek isteyen kefere beyleri de içinde olmak üzere Sırp ve dahi Ulahlı da ordularını sürüyüp kılıçlarını çekerek buyruğuna girdi. Tüm Ankara gazileri sıkılmış yumruklar gibi omuz omuzaydılar. Süleyman atının üstünde duran bir köşek sallantılı titremelerle bir o yana bir bu yana seyirtmekte. Gözleriyle gördükleri halde birden değişti durum. İki ordu karşı karşıya gelende bir de baktık ki ilkin Ulahlar saf değiştirdiler. Ardından Sırplılar yalnız kalmış gibi atıldılar Süleyman'ın safları arasına. Beyler, o güvenilen kişiler bir o yana giderler bir bu yana. Akşama dek süren kavgada birkaç kez saf değiştirenleri gördük. Nice bir insanlık, nice bir mertlik anlayışıdır ki bu, sanki kavgayı kızıştırmak için iki tülü arasına sokulan dişi deve örneği yalpalamaktadır beyler. Ve dahi bize öyle gelir ki bir düzendir bu. Musa'yı güçlü gösterip ardındakileri kırdırmak. Süleyman'dan yana geçip Kırım'a yardım etmek düzenin işaretidir. Ama Ankara gazileri öyle bir direndiler ki tüm öfkemiz gitti. Dudaklarımızı kemirmez olduk kalleşliklere. Gözlerimiz yaş içinde kaldı sevecenlikten. Hani Bayezid Bey'in yöresinde niceydiler yine öyle. Sultan bellediklerini korumaktalar ki kurt sürüsü yanaşabilemez. Ne var ki gücünü tümden yitirmiş olan Musa savaşı kısa kesti. Kan dökülmesini sürdürmemek için bıraktı bir yerde. Askerini geri aldı. Yeniden ormanların içinde yitip gitti. Biz arkadan dolanıp yanına vardık. Acılı gözlerle bakmaktaydı savaş alanına. Eğitti ki bir an önce kazanıp şeyhimizin hankahına varmak dilerdik. Olmadı. Bunlar alışmışlar çıkar için dönmeye. Dün bizimleydiler. Sabahleyin karşı yana geçtiler. Öğleye doğru yine bize gelip daha gün tepemizde dikilmeden yeniden karşıya geçtiler. Başlarında işretten at üstünde duramaz bir sultan, altlarında bilinçsizliğinden ne ettiğini bilemez askerle Bizans oyunları düzmekteler. Vardığında ilet ki şeyhimize bu düzenin insanları nice yozlaştırdığını bir iyice anlasın. Ve dahi bilsin ki tümden düzeltilmedikçe insan onurundan yaralanır. Kendimiz için yakınmamaktayız. Yakınmadık hiçbir zaman. Ama bir o yana, bir bizden yana dolanan bu insanlar hiç mi düşünmezler ki yiğitlikle yan değiştirmek yazılı değildir. Ve dahi kişi ölesiye vuruşur. Görürüz bunları. Hıncımız daha bir bilenir. Şimdi gitsek bile yine geleceğiz. Şimdi bizden olmayanlar da o zaman olacaklar. Ve bu beylerden öcümüzü mutlaka alacağız. Öç komak yaraşmaz bize. Bir kez oturalım babamızın tahtına, bir kez buyruk verme hakkını kazanalım edeceğimizi bilmekteyiz. Şeyhimize iletiniz, o günlere hazırlıklı olsun. Bedrettin kaşlarını eğdi, düşünceli baktı Satu'ya. Bizim görev almama kararımız sürmektedir. Ama bir acıma çakıldı içimize.
bir gencecik insan ki babasına hıyanet edildiğinin üzüntüsü geçmeden kendisi hıyanete uğramakta. Kısacık yaşamında hıyanetten başka şey görmemektedir. Deriz ki yardım edelim. Umudu oydu. Bu kokuşmuş düzene bulaşmış tüm insanlardan iğrenir gibiydi. Bize kalırsa kılıç sıyıranları sevmekte yine. Ama bilmekte ki onlar ne işlediklerini sezinlememektedirler. Şimdi Pundu'nu kollayacak.
Pundu da bulur sanırsak. Süleyman bir an aydı. Şimdi yeniden dönecektir işretin başına. Dönende en başta kocalar bin pişman olacaklardır. Size deriz ki önümüzdeki günler gebedir ve dahi direncini yitirmezse Musa kazanacaktır.